Ayrım 6, Sunset Park, Paul Auster, sayfa 71. Bink Netton ve arkadaşları. Bink Netton, o öfkenin savaşçısı, hoşnutsuzluğun şampiyonu, çağdaş dünyanın kirli çamaşırlarını ortaya döken bir militan, yenik düşmüş dünyanın kalıntılarından yeni bir gerçek kurmayı hayal eden biri. Kendisi gibi yerleşik düzenin çoğu muhaliflerin aksine siyasal eyleme inanmıyor. Hiçbir harekete ya da partiye üye değil. Hiç topluluk karşısında konuşma yapmadı ve binaları yakıp yıkmak, iktidarları devirmek için öfkeli yığınları sokağa sürmeye hevesi yok. Onunki tamamen kişisel bir konumlanma ve yaşamını kendi belirlediği ilkelere göre sürebilirse başkalarını da kendini örnek alıp izleyeceğinden emin. Bu yüzden Bing, dünya derken hiçbir biçimde etkilenemeyeceği kadar büyük ve parçalanmış olan dünyayı değil, kendi dünyasını, kendi yaşam sınırları içindeki küçük dünyayı kastediyor. O nedenle de gündelik meselelerin yerel, özel, neredeyse görünmeyen ayrıntılar üzerinde yoğunlaşır. Bu durumda verdiği kararlar hiç kuşkusuz küçük çaplıdır ama küçük demek her zaman önemsiz anlamına gelmez. Ve her gün kendi hoşnutsuzluğunun temel kuralına bağlı kalmaya, yani genel geçer şeylere muhalif olmayı, bütün cephelerde statükoya direnmeyi sürdürmeye çalışır. O doğmadan yaklaşık 20 yıl önce başlayan Vietnam Savaşı'ndan bu yana Amerika denilen kavramın kendini tükettiğini, ülkenin artık işlemez bir durumda olduğunu ama bu çöken ülkedeki parçalanmış yığınları birleştirmeyi hala sürdüren bir şey varsa, Amerikan kamuoyu herhangi bir konuda hala görüş birliğinde oluyorsa, bunun gelişme kavramına olan inançtan kaynaklandığını iddia ediyor. Buna inananların yanlış düşündüğünü, geçmiş yıllardaki teknolojik gelişmelerin aslında yaşamdaki olanakları sınırladığını söyler. Kazançtan başka şey düşünmeyen şirketlerin, o hırsla oluşturduğu tüketim kültürü ortamında çevredeki görüntünün giderek çirkinleştiğini, giderek insana yabancılaştığını, giderek anlamsızlaştığını ve bütünleştirici, birleştirici olma amacını yitirdiğini söyler. Onun başkaldırıları belki kapsamlı olmayan, kısa vadede çok az, hatta hiçbir başarı sağlamayan hareketlerdir. Ama onun insan olma onurunu pekiştiren, kendi gözünde kendisine soyluk katan davranışlardır. Geleceğin çoktan yitirmiş olduğunu kabullenir. O yüzden de önemli olan sadece bugünse, bugünü geçmişin ruhuyla yoğurmanın gerekli olduğu görüşündedir. Ne cep telefonu kullanır, ne bilgisayar, ne de herhangi bir başka dijital aygıt. Çünkü yeni teknolojilerden pay almayı reddeder. Hafta sonları 6 kişilik bir caz grubunda davul ve vurmalı çalgılar çalar. Çünkü caz çoktan öldü ve artık ancak çok az sayıda mutlu insan cazla ilgileniyor. İşte bu yüzden 3 yıl önce kendi işini kurdu. Çünkü diretilen düzenle savaşmak istiyordu. Kırık Eşyalar Hastanesi Park Slope 5. cadde üzerindeydi. Bir çamaşırhane ile eski moda giysiler satan bir dükkanın arasında yer alan bu avuç içi kadar iş yerinde yeryüzünden silinip gitmiş bir döneme ait eşyalar onarılır. Mekanik daktilo makineleri, dolma kalemler, mekanik saatler, tüplü radyolar, pikaplar, kurmalı oyuncaklar, kollu şeker makineleri, numaraları elle çevrilen telefonlar. Kazandığı paranın %90'ını resim çerçeveletmekten gelmesi hiç de önemli değildir. Onun dükkanı eşsiz ve paha biçilmez bir hizmet sunar ve yarım yüzyıl öncesinin eski enstrülerinden kalma bozuk bir cihazı onarırken cephede savaşan bir generalin iradesi ve coşkusuyla işe dört elle sarılır. Elle tutulabilir olmak, arkadaşlara görüşlerini tartışırken Bing'in en sık kullandığı terim budur. Dünya elle tutulabilir bir şeydir, der. İnsanlar elle tutulabilen varlıklardır. İnsanların gövdeleri vardır ve bu bedenler acıyı hissettikleri, hastalandıkları ve öldükleri için insanın yaşamı insanlığın başlangıcından beri zerre kadar değişmemiştir. Gerçi ateşin keşfi insanı ısıtmış ve çiğ et yemekten kurtarmıştır. Köprülerin inşası insanın ayaklarını ıslatmaktan ırmakları, dereleri geçmesine yaramıştır. Uçağın icadı bir yandan insanın kıtaları, okyanusları aşmasını sağlarken öte yandan da jet lag ve uçuş sırasında film izlemek gibi yeni olgular yaratmıştır. Ama insanoğlu çevresindeki dünyayı değiştirmiş olsa bile kendisini değişmemiştir. Yaşamın gerçekleri değişmez. Yaşarsın, sonra da ölürsün. Bir kadının bedeninden dünyaya gelirsin, doğduktan sonra sağ kalmayı başarırsan, yaşamını sürdürebilmen için annenin seni besleyip bakması gerekir ve doğduğun andan öldüğün ana kadar başından geçen her şey, içinde kabaran her duygu, her öfke patlaması, her ihtiras dalgası, her gözyaşı, her kahkaha, ömrün boyunca hissedeceğin her şey, ister mağara adamı ol, ister astronot, ister Kobi çölünde, ister Kuzey Kutbu'nda yaşa, senden önce yaşamış herkesin hissettiği şeylerdir. Bütün bunlar Bing 16 yaşındayken vahiy inmişçesine bir anda geliverdi aklına. Bir öğleden sonra Lut Gölü ruloları, Filistin güneyindeki Yahuda çöllerinin çeşitli mağara ve yıkıntılarda 1947-1960'ların ortalarına kadar bulunmuş bakır, papürüs ya da deri yazma metinlerine verilen ad. Bu rulolar Tevrat'ın en geç milattan sonra 135'e değin yeniden yazılmasına olanak vermiştir. Hakkındaki resimli bir kitabı karıştırırken parşömen metinlerin yanı sıra kazılarda çıkarılan tabaklar, ilkel çatal kaşıklar, hasır sepetler, çanak çömlekler, testiler gibi en ufak bir zarar görmemiş buluntuları gösteren bazı fotoğraflar gördü. Bu nesnelerin neden ilgisini çektiğini pek kavrayamadan, resimleri birkaç dakika dikkatle inceledikten sonra ne olduğunu anladı. Tabakların üzerindeki bezemelerin deseni, evinin karşısındaki dükkanın vitrinde sergilenen tabakların deseniyle aynıydı. Hasır sepetler günümüzde milyonlarca Avrupalı'nın alışverişe giderken kullandıkları sepetlerin eşiydi. Resimlerdeki nesneler 2000 yıllıktı ama son derece yeni, son derece çağdaş görünüyordu. Bing'in insanoğlunun zaman kavramı ile ilgili düşüncelerini değiştiren işte bu keşif oldu. 2000 yıl önce Roma İmparatorluğu'nun ücra bir köşesinde yaşayan insan, bugünkü ev araç gereçlerinin tıpatıp aynısını tasarlayabilmişse, o insanın aklı, yüreği ya da iş dünyası kendisinden nasıl farklı olabilirdi? Yeni teknolojilerin insan bilincini değiştirdiği inancına karşıt iddia olarak Bing işte bu öyküyü arkadaşlarına tekrar tekrar anlatmaktan bıkıp usanmaz. Mikroskop ve teleskop eskiden göremediğimiz birçok şeyi görmemizi sağladı ama günlerimizi hala normal görüş ortamında geçiriyoruz der. E-postalar, postayla gönderilen mektuplardan daha çabuk geliyor ama sonuçta onlar da mektup yazmanın bir başka türü değil mi? Der. Bing böyle örnekleri peş peşe sıralar. Bu fikirleriyle arkadaşlarını çıldırttığını, uzun konuşmalarıyla onların canını sıktığını bilir ama bunlar onun için önemli konular olduğundan bir kez söze başladı mı durmayı beceremez. Bing yüzünü çevreleyen kahverengi sakalı, sol kulağında altın küpesi olan, ayı gibi iri kıyım bir adamdır. Boyu ancak 1.78'i bulur ama 100 küsür kilosuyla çok yapılı görünür. Gündelik kıyafeti siyah, bol dökümlü kot pantolon, sarı işçi çizmesi ve kareli oduncu gömleğidir. İç çamaşırını pek seyrek değiştirir. Yemek yerken ağzını şapırdatır. Aşkta talihi hiç yaver gitmemiştir. Yaptığı bütün işlerin içinde en hoşa giden davul çalmaktır. Gürültücü, disiplinsiz, sakar, dağınık, eline geçeni kırıp döken, hantal bir çocuktu. Annesiyle babası bu kırıp dökme dürtülerinin yeni, olumlu bir tavra dönüşmesini umarak 12. doğum günü ona bir davul seti armağan ettiler. Umutları boşa çıkmadı. 17 yıl sonra Bing'in koleksiyonu standart davul takımından trompet, tamtam, yan davullar, bas davul, ayaklı çimbaliler, kapaklı ziller, dünyanın dört yanından toplanmış murumba, bata, darbuka, okedo, kalangu, rommelpot, boltran, dhola, İngungu, koboro, mtenga, tabor gibi çeşitli boyut ve biçimlerde iki düzineyi aşkın davuldan oluşan bir büyüklüğe ulaştı. Vurmalı çalgılar dolabını standby'da bekleyen ziller, gonglar, çanlar, kastanyetler, çıngıraklar, klisofonlar, başparmak piyanosu denilen Afrika'ya özgün kalimbalar doldurur. Bing'in üyesi olduğu Mobral, çete yasası, çete yönetimi adındaki caz orkestrası, Brooklyn'in ve aşağı Manhattan'ın küçük barlarında ve kulüplerin her ay 2 ya da 3 gösteri yapar. Grup biraz daha fazla para kazanabilirse, Bing her şeyi bırakıp ömrün sonuna kadar onlarla dünyayı turlardı. Oysa kazandıkları parayla prova yaptıkları salonun parasını zar zor karşılayabiliyorlardı. Bing grubun yaptığı sert, ahenksiz doğaçlama müziği, bazen bu müziği insanı altına ettirecek kadar korkunç diye tanımlamakla birlikte çok sever. Grubun hayranlarından oluşan bir dinleyici kitlesi de vardır. Ama bu hayranların sayısı grubu ayakta tutmaya yetmediği için Bing öğleden önceki ve sonraki saatlerini kırık eşyalar hastanesinde film afişlerini çerçeveleyerek, büyük annesi ve büyük babasının çocukluk çağından kalma nesneleri onararak geçirir. Alan Brice geçen yaz ona Sunset Park'taki terk edilmiş evden söz edince Bing bunu kendi görüşlerini sınamak, sisteme yönelttiği göze çarpmayan tek kişilik saldırılarından vazgeçip toplu eyleme katılmak için iyi bir fırsat olarak gördü. Bu o güne kadar attığı en cesur adımdı. Yaptıkları işin yasal olmayışıyla bunu bir hak olarak yorumlamayı bir güzel bağdaştırdı. Herkes için zor olan bir dönemden geçiliyordu ve çevrede bunun kadar köhre, her yanı dökülen bomboş bir ahşap ev, takıncıları ve kundakçıları açık davetiye olmanın yanı sıra neredeyse kapısını kırılıp yağmalanması için yalvaran görünümüyle konu komşunun keyfini kaçıran bir çirkinlik anıtı gibi duruyordu. Bing ve arkadaşları o evi işgal etmekle sokağın güvenliğini sağlamış, çevredeki herkes için hayatı daha yaşanılası bir duruma getirmiş oluyorlardı. Aralık ayı geldiğinde onlar eve taşınalı neredeyse 4 ay olmuştu. Oraya yerleşme fikri ilk önce Bing'in aklına geldi. Küçük ordularının askerlerini o devşirdiği ve içlerinde marangozluktan, su tesisatından, elektrik kablosu döşemekten anlayan tek kişi o olduğu için grubun gayri resmi lideri de oydu. Belki sevilen biri der değildi ama hoş görülen, kusuruna bakılmayan bir liderdi. Çünkü gruptakilerin hepsi o olmadan bu deneyimin fiyaskoyla biteceğini biliyordu. Bing grubu ilk çağırdığı kişi Alan oldu. O olmasaydı kendisi hiç Sunset Park'a gidip bu evi keşfedemezdi. O yüzden daveti ilk reddetme hakkını eline tanımak çok uygun görünüyordu. Bing Alan'ı çocukluğundan beri yukarı batı yakasında birlikte ilkokul gittikleri günlerden tanıyordu. Sonra yıllarca birbirlerinin izini kaybettiler. Ancak 7 ay önce ikisinin de Brooklyn'de hem de Park Slope'de birbirlerine epey yakın yerlerde yaşadıklarını öğrendiler. Günün birinde Alan bir şey çerçeveletmek için hastaneye geldi. Bing önce onu tanımadıysa da en son onu 12 yaşında gördüğü bir kız çocuğunu 29 yaşında bir kadın olarak kim tanıyabilir zaten? Sipariş formuna adını yazdığında kadının çocukken tanıdığı Alan Briggs olduğunu anlayıverdi. O garip minik Alan Briggs büyümüş 7. cadde 9. sokaktaki bir şirkette çalışan bir emlakçı olmuştu. Tıpkı kendisinin boş zamanlarında müzisyenlik yaptığı gibi o da boş zamanlarında ressamlık yapıyordu. Ama kendisi bunu neredeyse bir meslek gibi yaparken kadının ressamlığı meslek haline gelmemişti. Dükkanda karşılaştıkları o ilk öğle sonrasında Bing her zamanki dostça tavrı ve dobralığıyla kadını soru yağmuruna tuttu ve onun henüz evlenmediğini, annesiyle babasının Kuzey Carolina'nın bir kıyı kasabasına yerleştiklerini, kız kardeşinin geçenlerde doğum yaptığını ve ikiz oğulları olduğunu öğrendi. Miles Grant'la odasını ileride Miles Heller'ın alacağı Miley tanışmasına daha 6 ay vardı ve o gün kendisini de Alan'ın da başkalarıyla ilişkileri olmadığı için kadını içki içmeye davet etti. O içki randevusundan bir şey çıkmadı. 3 gece sonra akşam yemeği davet de bir sonuç vermedi. Zaten çocukluklarında da aralarında hiçbir şey olmamıştı. Aynı durum büyüdükleri zaman da sürüyordu. Ne var ki ikisi de boştaydılar ve görünürde bir aşk olmasa da arada bir buluşmaya devam ettiler ve iyi arkadaş olmaya başladı. Bing Allen'ın izlediği Maprul konserini beğenmemesine, onların gürültülü bir kaos niteliğindeki yapıtları herkese uygun değildi zaten, alınmadı. Kadının desenlerinin ve tablolarında kendisine anlamsız gelmesini, bu resimlerin yetenekten ve özgünlükten nasibini almamış, ölçülü, biçili, ölü doğa ve kent manzaraları olduğunu düşünüyordu. Hiç dert edinmedi. Önemli olan kadının onu dinlemekten hoşlanıyor gibi görünmesi ve Bing'in hiçbir davetini geri çevirmemesiydi. Kadını sarmalayan yalnızlık duygusu, şamatasız iyi yürekliliği ve gözlerinde gördüğü kırılganlık Bing'in içine dokunuyordu ama arkadaşlıkları ilerledikçe Bing onun hakkında ne düşüneceğini bir türlü kestiremiyordu. Ellen çirkin bir kadın değildi. Vücudu düzgün, yüzü sevimliydi ama çevresinde bir kaygı, bir yenilmişlik havası yayıyordu. Aşırı solgun teni ve donuk mat renkli saçları Bing'e onun ağır bir depresyonda olup olmadığını, melankoli otelinin yer altındaki bir odasında son günlerini geçirip geçirmediğini düşündürüyordu. Kadın her görüşünde onu güldürmek için elinden geleni yapıyor, bazen güldürüyor, bazen sonuç alamıyordu. Yaz başlarında Güney Florida'da Pilar Shansis'in Miles Heller'ın yanına taşındığı, aynı kavurucu sıcak günde kuzeyde de önemli bir sorun patlak verdi. kırık eşyalar hastanesi yer aldı minik dükkanın kira kontratı bitmek üzereydi ve mal sahibi %20 zam istiyordu. Bin parayı ödeyemeyeceğini, aylık kiraya yapılacak zamı kaldıramayacağı için işinden vazgeçmek zorunda kalacağını söyledi ama lanet adam hiç oralı olmadı. Tek çözüm oturduğu daireden çıkıp başka bir yerde daha ucuz bir eve taşınmaktı. 7. caddedeki emlakçının kiralık evler bölümünde çalışan Alan, ona Sunset Park'tan söz etti. Pek tamah edilecek bir semt olmasa da şimdi oturduğu yere yakın olduğunu ve Park Slope'deki kiraların yarısı ya da üçte biri kadar paraya ev bulunabileceğini söyledi. O pazar günü ikisi birlikte Batı Brooklyn'in 15. ve 65. sokaklar arasındaki bölgesinde keşfe çıktılar. Yukarı New York körfezinden 9. caddeye kadar uzanan bu büyük alanda yaşayan farklı kökenlerden 100 bini aşkın nüfus, Meksikalılar, Dominikliler, Polonyalılar, Çinliler, Ürdünlüler, Vietnamlılar, Beyaz Amerikalılar, Siyah Amerikalılar ve Hindistan'ın Gujarat bölgesinden gelmiş Hristiyanlardan oluşur. Depolar, fabrikalar, terk edilmiş rıhtım binaları, özgürlük anıtına bakan yerler, bir zamanlar 10 bin kişinin çalıştığı ama artık kapanmış olan ordu terminali. Brooklyn Ordu Terminali, Sunset Park'ta 58. 63. sokaklar arasında iskeller, rıhtımlar, antropolar, vinçler, kargo yükleme araçlarının bulunduğu 380 bin metrekarelik büyük bir komplekstir. İkinci Dünya Savaşı sırasında yabancı ülkelere gönderilen askeri donanım ve personelin %85'i buradan sevk edilirdi. 1981'de New York Belediyesi'ne satılan yapı, şimdi New York Ekonomik Kalkınma Kuruluşu'nun düzinelerle küçük imalathaneye, depolara ve idare bürolarına kiraladığı bir merkez oldu. Yardımını hiç esirgemeyen Meryem Ana Kilisesi, motosikletçilerin gittiği barlar, çek bozdurma büroları, İspanyol lokantaları, New York'un 3. Büyük Çin Mahallesi, William Mercy Patron, Tweed, Lola Montez, National Surveyor ile James Merritt Ives, Henry Ward Beecher, Frederick August, Otto Schwartz, Lorenzo DePanto, Horace Grulli, Lois Comfort Tiffany, Samuel F.B. Morse, Albert Anastasia Joy Gallo ve Oz Büyücüsü filminde büyücüyü canlandıran Frank Morgan aralarında olduğu 600 bin kişinin defnedildiği Greenwood mezarlığı bu bölgede yer alır. Alan o gün kiralıklar listesindeki 6-7 yeri gösterdi ama hiçbiri Bing'in hoşuna gitmedi. Sonra mezarlığın yanında yürürlerken 4. ve 5. cadde arasındaki terk edilmiş bir sokağa rastgele saptılar ve evi Minnesota kırsalındaki bir çiftlikten çalınıp kazara New York'un göbeğine kondurulmuş gibi görünen, üstü kapalı bir verandası olan o küçük iki katlı köhne ahşap evi gördüler. Ev ortasında sökülmüş bir otomobil hurdasının durduğu çöp dolu boş bir arsa ile yapımı bir yılı aşkın süre önce durmuş olan ufak bir apartman inşaatının metal iskeletin arasında yer alıyordu. Yolun tam karşısı mezarlıktı. Yani sokağın karşı tarafında hiç ev yoktu ve o terk edilmiş ev hemen hemen kimsenin oturmadığı bir sokakta olduğu için de kimsenin gözüne çarpmamıştı. Bing eline evle ilgili bir şeyler bilip bilmediğini sordu. Elin ev sahiplerinin öldüğünü, çocuklarını peş peşe birkaç yıl emlak vergisini ödememeleri yüzünden evin belediyenin mülkiyetine geçtiğini anlattı. Bir ay sonra Bing olanaksızı oldurmaya, belediye farkına varıp da kıçına tekmeyi basana kadar kira vermeden oturma fırsatını kaçırmamak için her şeyi göze almaya karar verdiği zaman Ellen'in de teklifini kabul etmesi şaşkına döndü. Bu işin ne kadar zor olduğunu, kendilerini nasıl bir belaya sokabileceklerini söyleyerek kadını caydırmaya çalıştıysa da Alan sözünden dönmedi. Evet dedimse evettir deyip eğer hayır dememi istiyorsan ne diye bu öneriyi yaptın diye sordu. Bir gece gizlice eve girdiler. Üst katta üçü küçük, alt katta evin arkasına eklenmiş bölümde biri büyük olmak üzere 4 yatak odası olduğunu gördüler. Ev içler acısı bir haldeydi. Her taraf toz ve is içindeydi. Mutfak musluğunun arkasındaki duvar su sızıntısı lekeleriyle kaplıydı. Muşambalar çatlamış, döşeme tahtaları kıymık kıymık kabarmıştı. Çatının altında bir fare ya da sincap sürüsü koşturup duruyordu. Kırık bir masa, bacakları kopmuş sandalyeler, tavanların köşelerini saran örümcek ağları vardı. Musluktan akan su, sudan çok İngiliz kahvaltılarındaki çaya benzeyen kahverengi görünümde olsa da neyse ki su tesisatı sağlamdı. Elin burası el emeği ister dedi. Başka bir yere gerek yoktu. Bir iki hafta her yanı bir güzel ovduktan, boyasını badanasını yaptıktan sonra ev yaşanacak duruma gelirdi. Bing sonraki birkaç günü geri kalan iki yatak odasını dolduracak insanları aramakla geçirdi. Caz orkestrasına hiç kimse ilgilenmedi. Ve Bing öteki arkadaşlarıyla tanıdıkların listesini tararken terk edilmiş bir evi işgal edip orada yaşamak fikrinin insanlara sandığı kadar çekici gelmediğini fark etti. O sırada Ellen üniversiteden oda arkadaşı Alice Bergstrom'la konuştu ve onun bir arkadaşından devraldığı Morningside tepesindeki evden atılmak üzere olduğunu öğrendi. Alice, Columbia Üniversitesi'nde doktora yapıyordu. Bir yıl içinde tamamlamayı umduğu tezini yazmaya başlamıştı ve erkek arkadaşının yanına taşınması da söz konusu değildi. Birlikte yaşamaya karar verseler bile bu olanaksızdı. Çocuğun dairesi, küçüğün de küçüğü, postu pulu, stüdyolar denilen minik bir yerde ve iki kişinin orada aynı anda çalışabileceği alan yoktu. Üstelik ikisinin de evde çalışmaları gerekiyordu. Jack Baum yazardı. O ana kadar sadece bir kısmı yayınlanmış, çoğu yayınlanmamış öyküler yazmıştı. Ve Queens'teki devlet üniversitesindeki yarı zamanlı öğretmenlik görevinden aldığı ücretle kıt kanaat geçinebiliyordu. Alice'e borç verebilecek parası da yoktu. Onun yeni bir ev aramasına da yardımcı olamıyordu. Alice de neredeyse meteliksiz olduğu için nereden medet umacağını bilemiyordu. Tez araştırmalar için burs almıştı ama bu geçinmesine yetmiyordu. Penn Amerikan Merkezi'nin yazma özgürlüğü programındaki yarım günlük işi de fazla bir şey getirmediği için tereyağlı makarna, pilav, fasulye, arada bir de yumurtalı sandviçle karnını doyurmaya çalışıyordu. Elin arkadaşının başındaki derdi öğrenince ona Bing'le konuşmasını önerdi. Ertesi akşam üçü Brooklyn'de bir barda buluştular. 10 dakika konuştuktan sonra Bing, Alice'in gruba katılmasının iyi olacağı kanıtına vardı. Alice, Wisconsin'dan gelen uzun boylu, iri kemikli, yuvarlak yüzü, dolgun kollu, İskandinav asıllı bir kızdı. Ağırbaşlı, ciddi olmanın yanı sıra hazır cevaptı. Gelişmiş bir mizah duygusu da vardı. Bing nadiren bir araya gelen bu özelliklerin daha ilk görüşte kıza puan kazandırdığını hissetti. Kızın Ellen'in arkadaşı olması da önemliydi. Ellen hayran olunacak, güvenilir bir dost olduğunu kanıtlamış, Bing'in hiç anlayamadığı nedenlerden dolayı onun o çılgın Don Kişot vari serüvenini benimsemişti ama Bing onun adına hala kaygılanıyor. Kızın nereye giderse gitsin hiç değişmeyen o içe kapalı hüzün haline üzülüyordu. O yüzden de barda oturmuş konuşurlarken kızın Alice'in yanında gevşediğini, çok daha mutlu ve canlı göründüğünü görmek Bing'i de sevindirdi. Eski arkadaşlarıyla aynı evi paylaşmanın kıza ilaç gibi geleceğini düşündü. Bing gerçi Mile Grant'ı Alice Bergstrom'dan önce tanımıştı ama dördüncü ve sonuncu yatak odasını taşınmak isteyip istemediğini, ancak bardaki o geceden 6 ay sonra ona sormaya cesaret etti. O sırada kıza çoktan aşık olmuştu. Ömrü boyunca kimseyi sevmediği kadar seviyordu onu. Mahalle eve taşınma önerisini reddederse buna dayanamayacağından korktuğu için bir türlü söyleyememişti. Bing 29 yaşındaydı ve ilkbaharın son gününde Mabralım Barbies'teki programından sonra Mahalle ile tanışıncaya kadar kadınlar konusundaki geçmişi baştan sona başarısızlıklarla doluydu. Okuldan hiç kız arkadaşı olmayan şişko oğlandı. 20 yaşına kadar bekaretini kaybetmeyen beceriksiz delikanlıydı. Hiçbir zaman bir gece kulübünü tanımadığı birini tavlayamayan bir caz davulcusuydu. Kendini çok çaresiz hissettiğinde para karşılığında fahişelere saksafon çaldıran bir enayiydi. Yatak odasının karanlığında pornografiyle boşalan, seksi aç aptalın biriydi. Kadınlar hakkında hiçbir şey bilmezdi. Kadınlar konusunda yeni yetme olanların çoğundan daha az deneyimi olmuştu. Kadınları hayal etmiş, kadınların peşine düşmüş, kadınlara ilanı aşk etmiş, ama her seferinde reddedilmişti. Şimdi Sunset Park'ta bir evi yasa dışı olarak işgal etmenin ve belki de sonunda hapsi boylamanın eşiğindeyken, hayatının en büyük kumarını oynayarak o eve sadece kadınlardan oluşan bir ekiple girecekti. Sonunda onu da zafer saati çalmıştı. Mile ona neden aşık olmuş, onda ne bulmuştu? Bing bunu pek kestiremiyor. İş, çekicilik ve arzunun karanlık alemlerine gelince hiçbir şeyden emin olamıyordu ama bu yakınlığın Sunset Park'taki evle bağlantılı olabileceğinden kuşkulanıyordu. Evin kendisi de değil de kızı tanıdığı sırada kafasına dönüp dolaşan o eve taşınma planıyla bağlantılı olabilirdi. Çünkü o fikir yalnızca bir istek ve belli belirsiz bir hayal olmaktan çıkmış, somut bir harekete geçme kararına dönüşmüştü. Marley'i tanıdığı akşam herhalde o düşünceyle tanışıp tutuştu ve çevresini manyetik bir alan gibi kuşatan, havaya yeni bir hayat dolu bir enerji, karşı konulamaz bir güç katan bir tür manevi kıvılcımlar saçtığı için her zamankinden daha çekici ve arzu uyandıran bir halde olmalıydı. Kızı cezbeden de işte bu hali olabilirdi. Mal güzel sayılmazdı, güzelliği tanımlayan geleneksel standartlar uymuyordu. Burnu fazla sivri, sol gözü hafifçe şehla, dudakları çok inceydi. Ama kalın teli, harika kızıl saçları ve alımlı bir vücudu vardı. O gece yatakta noktaladılar. Bink, hantal, fazlasıyla yuvarlak atlı, karpuz harandosun, korkunç kütle, korkunç yapı. Kızı ürkütmediğini görünce onu ertesi akşam yine yemeğe davet etti ve gecenin sonunda kendilerini yine yatakta buldular. Whitton Islands'ta doğup büyüyen, yarım gün dansçılık, yarım gün lokanta hostesliği yapan, dört minik dövmesi, göbeğinde piercing halkası olan, Kennedy suikastından 9/11 saldırılarına ve kamu içme suyu sistemi tehlikelerine kadar çeşitli komplo teorilerini savunan, gürültülü müziği seven, hiç susmayan, vejeteryen, hayvan hakları eylemcisi, kolayca öfkelenip parlayan ve makinalı tüfek gibi kahkaha atan 27 yaşındaki Mile Grant, uzun vadeli bir ilişki için biçilmiş kaftan. Ancak Bing o ilişkiyi kuramadı. Neyin yanlış gittiğini hala anlamıyor. Ama evde 2,5 aylık komün düzeninde bir yaşam sürdükten sonra Mile her sabah kalktı, yeni bir dans topluluğuna katılmak üzere San Francisco'ya gideceğini söyledi. O topluluğun seçmelerine ilkbaharda katıldığını, en son elenen aday olduğunu ve şimdi dansçılardan biri gebe kaldığı ve topluluktan ayrıldığı için kendisini işe çağırdıklarını anlattı. Bing'den özür dedi, beraberliklerin çok hoş olduğunu ama bu fırsatı ne zamandır beklediğini ve bu fırsatı tepmenin aptallık olacağını söyledi. Bing ona inanıp inanmamakta kararsız kaldı. San Francisco sözü elveda demenin maskesi miydi yoksa gerçekten oraya gidilecek miydi bunu kestiremedi. Mal gittikten sonra da yatakta yeterince performans gösterip göstermediğini, kızı tatmin edip edemediğini sorgulamaya başladı. Belki de tam tersine kız onun cinselliğe aşırı düşkün olduğunu düşünmüş, porno filmlerde izlediği biçimsiz sevişmelerle ilgili açık saçık sözlerini itici bulmuş olabilirdi. Bing ne olduğunu hiçbir zaman anlayamayacaktı. Mal evden gitti sabahtan sonra onu hiç aramamıştı. Bing de bir daha ondan haber almayı beklemiyordu. Mal gittikten sonra Bing Miles'e mektup yazdı. Evde 3 yerine 4 kişi olduğunu söyleyerek belki biraz işi abarttı ama 4-3'ten daha iyi görünüyor gibiydi ve başlangıçtaki anarşist ayaklanmasını giderek kendi önemsiz varlığı ve iki kadına sınırlandığı izlenimini vermek istemiyordu. Dördüncü kişi olarak yazar Jackie Baum'u aklından geçiriyordu. Gerçi Jackie haftada bir iki kez Alice'i görmeye geliyordu ama ev halkından biri sayılmazdı. Bing Miles'ın 3'e 4'e aldırmayacağını düşünüyordu ama aldıracak olursa Bing de bir bahane uydurabilirdi. Bing Miles Heller'ı sever ama onun çılgın olduğunu da düşünür. Şimdi arkadaşın yalnız kovboy rolünden artık kurtulacağını seviniyor. 7 yıl önce Miles'ın yazdığı 52 mektubun birincisini aldığı zaman hemen Morris Heller'ı arayıp onun herkesin kaygılandığı gibi ölmediğini, Chicago'nun güney yakasındaki bir lokantada hızlı ahçı, Short Order Cook yiyeceklerin sipariş verildikten sonra hazırlandığı ufak lokantalarda, kafeteryalarda siparişleri en kısa zamanda yetiştiren ve sıcak kahvaltılıklar, sandviç, hamburger, acılı sosisler gibi birkaç dakikada hazırlanan yiyeceklerde uzmanlaşan aşçılardır olarak çalıştığını haber vermişti. O sırada Miles ortadan kaybolalı 6 ay olmuştu. O gider gitmez Morris ile Villa, Bing'i evlerine çağırıp Miles hakkında sorguya çekmişler, başına ne gelmiş olabileceğini sormuşlardı. Bing Villa'nın nasıl ağladığını, Morris'in yüzündeki acılı ifadeyi hiç unutmayacaktı. O gün onlara verebileceği bir bilgi yoktu ama Miles'dan haber alırsa ya da onunla ilgili bir şeyler öğrenirse hemen onları arayacağına söz verdi. 7 yıldır da arıyor, tam 52 kez her mektuptan sonra aradı. Morris ile Villa'nın ille de Miles'ı sürükleye geri getirmek için değil, sadece onu görmek ve neden gittiğini söyletmek için uçağa atlayıp oğullarını konakladığı yerlerden hiçbirine gitmemiş olmaları Bing'i üzüyor ama Morris yapılacak hiçbir şey olmadığını söylüyor. Oğlan eve dönmeyi reddettiği sürece sonunda fikrini değiştirmesini beklemekten başka seçenekleri olmadığını anlatıyor. Bing de Morris Heller'la Villa Parks'ın kendi anne babası olmadıklarına şükrediyor. İkisinin de iyi insanlar olduğunu hiç kuşkusu yok ama onlar da Miles kadar inatçı ve çılgın. 6. ayrımın sonu, sayfa 85.